Öncelikle Beast podcastımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve her şey yolundadır bu normalleşmeye başladığımız yeni süreç içerisinde. Bu hafta Tanıdık Suçların 4. bölümü hakkında konuşacağız sizlerle. Ve her seferinde söylüyorum, biliyorsunuz, sizin mesajlarınız ve yorumlarınız Instagram'da benim için çok önemli. Sizlerden geri bildirimi aldıkça gerçekten ben de interaktif bir yayın yaptığımı hissediyorum. Ve sizlerle paylaşmaktan gerçekten çok keyif aldığımı daha da hissediyorum. Böyle tek başına mikrofonda konuşmaktan ziyade. Ve bu hafta sizlerin bana göndermiş olduğu mesaj sayesinde seçtiğim yeni bir bölümde konuşacağız. Biliyorsunuz, söylüyorum, oradaki olay önerileriniz de benim için çok önemli. Ve bunun detaylarına birazdan gireceğim ama şimdiden arkadaşıma teşekkür ediyorum bana bu olayı önerdiği için. Ve bu hafta sizlerle Samsun'a gidiyoruz ve orada 2000 yılında kaybolan, Türkiye'de çok konuşulan Sinem Özdemir hakkında konuşacağız. Belki birçoğunuz Sinem hakkında bilgiler sahipsinizdir. Belki de onun başına ne geldiğini ve kim olduğunu biliyorsunuzdur. Hatta fotoğrafları Instagram'a koyduğumda gerçekten tek bir fotoğraf var. Bu davanın simgesi haline gelmiş olan, ki bence öyle. Onu da hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, Türkiye'de anlattığım olaylarda yurt dışındaki olaylar kadar rahat ve açık olamıyorum bazen. Çünkü bizim ülkemizde bazı hassasiyet ve kültür bakımından diğer ülkelere göre farklılıklarımız var. Aslında bu tam anlamıyla böyle olmaması gerekiyor birçok açıdan. Ama biliyoruz ki gerek bizim ülkemizde suçlu kişinin yakınlarıysak eğer, suçun kişiselliğini anlamamız bakımından, gerekse bu olaylarla ilgilenen her bir kurumda çalışan insanların hata yapabileceğini algılayabilmemiz için sanırım biraz daha yol kat etmemiz gerekiyor. Bu farklılıklar ve bu söylem, üslup farklılıkları işte tam bu yüzden oluyor bende olayları anlatırken. İsterseniz çok fazla uzatmadan bu haftaki bölümümüze başlayalım. Olay şu ki, Sinem Özdemir 5 yaşındayken, yani bundan tam 20 yıl önce, Samsun'daki evinin önünde oynarken kayboluyor. Haziran ayının 11. günü, 2000 yılındayız. Sinem arkadaşlarıyla oynamak için dışarıya çıkıyor. Zaten bu rutin olarak sürekli yapmış olduğu bir şey. Sinem çok küçük, 5 yaşından 6 yaşına girmek üzere. İlkadım ilçesinde oturuyorlar ve Kalfa sokaktaki evinin önünde fazla uzaklaşmadan oynamasına ailesi dikkat ediyor. Ki zaten o aileden dışarıda olan tek çocuk da Sinem değil. Babasının kuzenlerinin çocukları falan yine aynı mahallede yaşıyor ve hep beraber dışarıda oynuyorlar. Mahallede gayet aktif bir mahalle. Herkesin dışarıda olduğu, üstelik Haziran ayındayız. Geç saatlere kadar insanların balkonlarda oturduğu, kapılarının önlerinde oturup sohbet ettiği bir ortam. Ve komşuluk olaylarının da şimdilere göre daha çok aktif olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve bizim bu, birçoğunuzun aklında canlanacak belki şimdi, klasik balkondan seslenen annenin uyarısıyla Sinem'in eve geri dönmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle de akşam yemeği saatlerinde olacak bu sesleniş. O gün geldiğinde yine Sinem'in annesi küçük kızına eve girmesi için sesleniyor. Fakat bu sefer tam anlamıyla bir sessizlik başlamış oluyor ve Sinem'in o gün kaybolduğu anlaşılıyor. Tabii ki de büyük bir panikle ailesi kızlarını aramaya başlıyor. Fakat Sinem'i bir türlü bulamıyorlar. Sürekli dışarıda olan bir mahalle burası, dediğim gibi. Komşularının pencereden dışarı baktıkları, dışarıda vakit geçirdikleri bir mahalle. Tabii ki de bu aşamada ilk düşünülen şey Sinem'in sağa sola koştururken, oynarken evini karıştırmış olabileceği ve kaybolduğu. Kaçırılıp kaçırılmadığı konusunda da herhangi bir kesinlik yok. Etrafa soruyorlar. Fakat ne hikmetse her zaman dışarıda olan mahalle halkı o gün hiçbir şey görmemiş ya da duymamış. Ya da Sinem'in hangi yöne ya da biriyle gidip gitmediğine dair herhangi bir bilgi yok hiç kimsede. Sinem'le beraber oynayan çocuklar için de aynı şey geçerli. Ve hiçbir şekilde haberlerde bile, ben araştırma yaparken, Sinem'in tam anlamıyla saat kaç gibi kaybolduğu, en son onu kimin gördüğü, ne yöne gittiği ya da dışarıya çıktıktan ne kadar bir süre sonra birilerinin gözünün önünde olmuş ve ne zaman uzaklaşmış, bunlar hakkında kesinlikle bir bilgi yok. İnternette de, bu haberlerde de kesinlikle geçmiyor. Ve daha sonra aile polise haber veriyor ve çevrede geniş çaplı bir araştırmaya girişiyor polisler. Fakat bu aramalardan ve soruşturmalardan da herhangi bir sonuç elde edilemiyor. Ve kendi kendine kaybolduğu fikrinden artık aile uzaklaşmaya başlıyor. Polisler de aynı zamanda. Çünkü kısa bir mesafede 5 yaşındaki bir kız çocuğunun gidebilecek olan yerlerin hiçbirinde Sinem'i bulamıyoruz. Sinem'den bir iz de bulamıyoruz aslında. Aile öncelikle kötü ihtimallerin üzerinde duruyor çünkü gerçekten korkmaya başlıyorlar. Ve o sırada Sinem'in dışarıda oynarken sürekli bileğinde olan 2-3 tane altın bileziğe yoğunlaşıyorlar. Ve bunlar yüzünden kızlarının bir şekilde kaçırılıp, kandırılıp çevreden uzaklaştırıldığı ve bunları çalmak için Sinem'in kaçırıldığını ve belki de daha sonrasında tecavüz edilip öldürüldüğünü düşünmeye başlıyorlar. Ailenin herhangi bir düşmanı olmadığı için bu fikir öncelikle akıllarına geliyor. Yani tanımadıkları birinin tarafından kaçırılmış olma ihtimali. Çünkü şüpheli kimsenin ismini veremiyorlar polislere. Ve polisler için bu bilezikler yüzünden kaçırılmış olabileceği ihtimali de olası geliyor. Ve Sinem'in araştırmaları bu şekilde devam ediyor. Fakat aradan geçen süre içerisinde herhangi bir ihbar niteliği taşıyan ya da bir takip edebilecek bir materyale ulaşamıyor polisler. Kesinlikle Sinem'le alakalı tek bir şey bile yok. Sonralarında aile kızlarını canlı veya ölü olarak çevrede bulamayınca bu sefer kaçırıldıktan sonra birilerinin elinde olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Yani canlı olarak bir yerde tutulduğu ve saklandığını düşünmeye başlıyorlar. Öncelikle en kötüsüne kendilerini hazırlamış olmak isteseler de sanırım sonradan içlerini kaplayan umut ve vazgeçmek istemedikleri bir istekle Sinem'in birilerinin elinde tutulduğuna inanmaya başlıyorlar. Ve Sinem'i kaçırmış olarak aramalara Samsun'da ve çevresinde devam ediyor. Ve bunu da her yere afiş dağıtarak yapıyorlar. Bu da zaten bizi bu olaya bağlayan, bu olayın yüzü olan fotoğrafa bağlayacak şimdi. Sinem'in abisinin sünnetinde çekilmiş olan gelinlikli bir fotoğrafı var. Ve ilanlar bu fotoğraflarla dağıtılmaya başlanıyor. Dediğim gibi bu bölüm için Instagram'dan mesaj atarak bana ulaşan arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bu bölümde sizlerle Sinem hakkında konuşuyoruz. Kendisi Samsunluymuş ve o da çocukluğunda Sinem'in afişlerini gördüğü her bir sokak ve otobüs sanırım onun aklında büyük bir etki yaratmış ve bu olayı unutmamış. Ve Sinem'in başına gelenleri ben de biliyordum. Daha öncesinde duymuştum. Fakat onun bana yazmış olduğu o mesajı okuduğumda ilk başta aklımda bir şey canlanmamış olsa da fotoğrafı gördüğümde gerçekten neden bahsettiğini, kimden bahsettiğini hemen açıklamış, anlamış oldum. Hatta kendisi de mesajına olayı anlatırken olay şu ki diye başlamış. Bu da beni ekstra mutlu etti. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ve dediğim gibi bu fotoğrafta bu dava dosyasının en can alıcı ayrıntısı oluyor bence. En içime işleyen nokta zaten o oluyor. Aile bu ilanlarda herhangi bir şey ihbar edene para ödülü vereceklerini bile söylüyorlar. Ve aile ve polislere bu para ödülünden sonra birçok ihbar gelmeye başlıyor. Hatta Sinem'in babası bu ihbarlar yüzünden Bursa'ya bile kızını aramak için gidiyor. Fakat eline herhangi bir şekilde nitelikli bir kanıt olarak sayılabilecek herhangi bir şey geçmiyor. Sinem'in dosyası herhangi bir gelişme olmadan tam 10 yıldır açık bir şekilde beklemede kalıyor. Yani tam 10 yıl boyunca ne polis ne de aile Sinem'le ilgili tek bir ipucuna ya da gören duyan birine ulaşamıyorlar. 2010 yılında tabii ki de bu süre içerisinde Samsun Emniyeti'nde de görevli olan insanlar sürekli bir değişim içerisinde. Ve Samsun polisi 2010 yılında Sinem'i bulmak için tekrardan dosyasını açıyorlar. Ve onun için 3 kişilik özel bir ekip kuruyorlar. Ve kayıp kızın küçüklük fotoğrafını, bu gelinlikte olan fotoğrafını İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderip yeniden yüzlendirme laboratuvarında bu kızımızın 15 yaşındaki halinin görüntüsünü oluşturup polis ekiplerine dağıtıyorlar. Ancak bu kayıp ilanında yeni fotoğrafıyla yani güncellenmiş, büyüdüğünde nasıl gözükebileceğine dair olan fotoğrafıyla da yapılan bütün araştırmalar ve soruşturmalar yine sonuçsuz kalıyor. Ve Sinem'den yine herhangi bir şekilde iz bulunamıyor. Bu süreçte ailenin halini az çok tahmin edersiniz. Aile gerçekten çok perişan ve aynı zamanda da umut dolu bir yandan da. Çünkü anne, özellikle anne, kesinlikle kızının öldüğüne inanmıyor. Baba ise sürekli olarak adli sürece dahil hep bir takip halinde dosyayı. Kesinlikle işin ucunu bırakmıyor. Ve maalesef belki de haberlerden eğer bu olayı takip ettiyseniz orada yine babanın çok acı bir şekilde kızıyla yaptığı son konuşma var onun aklında sürekli. Kızı bir gün öncesinde ayrı teyzelerine ziyarete giderken mahallelerinden geçen bir karpuz kamyonunu görüyor ve babasından karpuz istiyor. Fakat babası Sinem'e "Onlar iyi değildir, ben sana yarın manavdan iyisini alıp gelirim." demesi ve maalesef o karpuzu alıp kızına yedirememesi gerçekten bir baba için çok büyük bir vicdan azabı oluyor ve kendisini bu yüzden çok suçladığını gördüm ben onu izlediğim haberlerde. Sinem'in dava dosyasındaki bir sonraki gelişme 2014 yılında olacak. Hem de bu dava dosyasının kapanabileceği umudunun en yüksek seviyeye getiren bir gelişme bu. Sinem Özdemir'in dosyası 2014 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin Cumhuriyet Savcısı olan ve o anlarda da Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcı olarak görev yapan Vedat Soğukpınar'a veriliyor. Ve bu savcımız önce Zeytinlik Mahallesi'nde, yani bu Sinem'in kaybolduğu çevrede, cinsel suçlardan yargılanan, hapis cezası alan, sabıkası olan kişileri tespit etmek için çalışmaya başlıyor. Bu çalışma daha önceden yapılmış mı? Bu tekrardan yenileniyor mu? Yoksa hiçbir şekilde böyle bir yola girilmemiş mi? O konuda tam bir bilgi sahibi değilim. Bunu da neden çok ayrıntılı bir şekilde bilgi bulamadığımı en sonunda size yine açıklayacağım. Ve maalesef o dönemde o bölgede yaşayan, bu şekilde sabıkası olan birçok isime ulaşılıyor. Ve belirlenen isimlerin hepsinin dosyası tek tek inceleniyor. Ve en sonunda polisin elinde sınırlı bilgiye rağmen arada ilişki kurulabilecek bir isim, en çok dikkat çeken isim. Bu kişi de 2008 yılında intihar eden Ahmet Demirci. Ve anlaşılıyor ki Sinem kaybolduğu zaman da onların evine gerçekten çok yakın bir mesafede oturduğu anlaşılıyor. Demirci'nin bu kapsamda polisin en çok şüphelendiği kişi olmasının sebebi de onun geçmiş sabıkası dediğim gibi. Kendisi 1995 yılında 2 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıyor. Fakat kanıt yetersizliğinden dolayı beraat ediyor. Sinem'in dosyası bu kişiyle eşleşince, yani birleşince, Ahmet Demirci'nin eşi ifadeye çağrılıyor ve o zamanlarda onun içinde bulunduğu şüpheli davranışlar hakkında polisler eşiyle konuşuyorlar. Eşinin anlattığına göre de polisin elinde artık araştırma yapabilecekleri bir alana ulaşıyorlar. Ve burası da şu an, yani o dönemde daha doğrusu, boş olan Ahmet Demirci'nin evinin mutfağı. Eşinin ifadeleri doğrultusunda mutfak tezgahında bir kazı yapılıyor. Çünkü o senelerde bu kişi mutfağı tamir ve yeniden yapma adı altında sürekli bir girişim içerisinde bulunmuş. Ve mutfak tezgahına yeni bir beton dökmeye karar vermiş. Ve maalesef polislerin o mutfak tezgahında yaptıkları o kazıda, o betonu kazdıklarında bir çocuğa ait olduğu düşünülen kafatası, diş ve kemik parçaları buluyorlar. Bu gerçekten çok acı ve yıkıcı bir sonuç. Her kim olursa olsun, yani bu fark etmiyor. Bu bulunan kemiklerin Sinem'e ait olup olmadığını tabii ki de o anlarda kimse bilinmiyor. Ama o şekilde ufak bir çocuğun bedeninin ulaşıldığı gözüken bir fotoğrafa ulaşmak polisler için de gerçekten çok can yakıcı oluyor. Nasıl bir caninin birinin canını aldıktan sonra onu kendi evinin mutfak tezgahında cesedini saklar, bunu gerçekten anlamak çok mümkün değil. Bu gelişme o ana kadar, yani 14 yıl içinde Sinem'in dosyasında dediğim gibi yaşanmış en önemli gelişme. Birçok kişi artık bunun bir son olduğunu ve sonunda bu karmaşanın, bu bilinmezliğin bir şekilde biteceğini düşünüyorlar. Ve alınan parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumu ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderiliyor. Ve her iki kurumda bulunan bu kemikler üzerinde ayrı ayrı uzun süren incelemelerde bulunuyorlar. Bu süreç gerçekten uzun sürüyor. Bunun da belli başlı sebepleri var. Öncelikle kemiklerin çok uzun süre betonun içinde, yani bir şekilde toprağın altında ve su çeken bir yerde olması nedeniyle deforme hale gelmeleri. Bu nedenle kimlikler üzerinde DNA tespiti maalesef yapılamıyor. Fakat bu gelişmede bulunan bu kemiklerin Sinem'e ait olup olmadığı konusunda bizi belirsiz bırakmayacak. Çünkü her ne kadar DNA kesin olarak tespit edilip eşleştirme yapılamasa da bulunan bu kemik parçalarının 15 yaşından büyük bir kişiye ait olduğu belirleniyor. Böylece bu dosyada bizim Sinem'i bulmaya ya da Sinem için bir kapanış, bir sonuca ulaşmak için en yakın olduğumuz gelişme maalesef sinemin dosyası için bir son olmuyor. Ama diğer yandan da kayıp sinemi ararken başka faili meçhul bir cinayetle karşı karşıya kalmış oluyor polisler. Ve Samsun'da ve aynı zamanda yakın ilçelerinde, hatta illerde bile 15 yaş ve üzeri kayıp başvurularını incelemeye alıyor polisler. Fakat bulunan bu kemiklerin de kime ait olduğu konusunda bir sonuç elde edilemiyor. Yani Sinem'in kayıp davası devam ederken şimdi bir de kimliği belirsiz başka bir olaya bağlanmış oldular. Ailenin çok uzun sürelerde çok az yaşanan gelişmelerle sürekli bir umutla bekliyorlar aslında. Umutlarını hiç kaybetmemişler ve gelen her bir ihbarı da değerlendiriyorlar. Hatta bu kapsamda yasalara aykırı bir şekilde evlatlık verilen bir kız çocuğunun haberi kendilerine ulaşıyor. Aile polislerle iletişime geçiyor öncelikle bu ihbar için ama elde yeterli kanıt olmayınca polisler olaya müdahale edemiyorlar o sırada. Fakat aile çevrede dolaşırken sanki bir tesadüf eseriymiş gibi o eve girip su istiyorlar. Önce baba yapıyor bunu ve o küçük kız çocuğunu görüyor fakat kızı olup olmadığını anlamıyor. Tabii ki de bu olayın üstünden bayağı vakit geçtikten sonra yaşanıyor bu gelişme. Uzun bir zaman olmuş. Bu da bir kız çocuğu için, artık 5 yaşında kaybolmuş bir kız çocuğu için onun 15-16 yaşlarına gelmiş halleri gerçekten çok değişmiş olmalı. Baba emin olamadığı için daha sonra aynı bahaneyle anne de eve gidiyor. O da kendi hissiyatıyla, yani anne yüreğiyle o kızın kendi kızı olup olmadığını hissetmeye çalışıyor. Fakat hiçbir şey hissedemediğini söylüyor daha sonrasında. Tabii ki de bu işe duygusal bir yoldan ulaşıp bu şekilde sonuca bağlayamayacak kadar önemli bir dava bu. Sonrasında yaşananlardaysa sanırım polisin elinde yeterli bilgi olduğunu düşünüyorlar ve polislerin kontrolüne geçiyor bu olay ve DNA süreci başlıyor. Yapılan araştırmalarda da maalesef bu bulunan, evlatlık alınan kızla Sinem'in DNA'sı uyuşmuyor. Ve yine maalesef birçok insanın medet umduğu gibi benim de kişisel olarak hiçbir şekilde anlam veremeyip inanmadığım bir yönteme başvuruyor aile. Daha doğrusu o yöntem onların ayağına geliyor, öyle söyleyeyim. Sözde adı hoca olan bir kişi kendilerine ulaşıyor ve kızlarını bulabileceğini vaat ediyor aileye. Sanırım her çaresiz insanın kolaylıkla inanabileceği ama tabii ki de kesin bir sonuç elde edilebileceğinin kesinlikle garantisi olmayan bir yöntem bu. Yine de umarım kimse bu kadar çaresiz bir duruma düşmez hayatı boyunca, öyle düşünüyorum. Ve o kişiye bu aile 0 kilometre bir araba alıyor ve yapacağı bu sözde araştırması için alıyorlar bunu. Fakat bunun sonucu da tahmin edebileceğiniz gibi dolandırmayla son buluyor. Ve o sözde hoca o arabayla Define aramaya gidiyor ve kendisi bir daha aileyle iletişime geçmiyor. Bunlar tabii ki de, bu bilgiler hep ailenin vermiş olduğu ifadelerden elde etmiş olduğum sonuçlar. Ve tam 20 yıldır Sinem'den herhangi bir haber yok. 5 yaşında kaybolan küçük bir kıza ne olduğunu, ne yaşadığına dair, ne öldüğüne dair herhangi bir sonuca ulaşamıyoruz. Sinem'in babası Mahmut Özdemir'in ve annesinin aslında tek bir istekleri var. O da bunca yıldır acısının hala yüreklerinde taze olarak sakladıkları bu kaybın bir sonuca ulaşması. Kızlarının hayallerinin sürekli gözünün önünde olduklarını söylüyorlar ve kızlarının yaşadığına da gerçekten çok inanıyorlar ki umarım öyledir. Mutlaka bir gün bulunup döneceğine inançları tam ikisinin de. Hatta ailenin iddialarına göre de o mahallede olan insanların kesinlikle bir şey bildiğine inanıyorlar. Çünkü daha önce de dediğim gibi sürekli hareket halinde, sürekli dışarıda olan bir mahalle burası. Çok aktifler. Her ne gören ya da duyan birinin olmadığı bilinse de, düşünülse de bu yıllar içerisinde, babanın iddiasına göre söylüyorum tabii ki de, eğer polis mahallede yaşayan insanları biraz daha zorlarsa, onların üstlerine gider bir soruşturma yürütürlerse eğer, mutlaka birilerinin konuşacağını düşünüyorlar. Hatta Sinem'in babasının vermiş olduğu birçok röportaj da var. Sürekli haber programlarına çıkmış ikili kızlarını aramak için. Ve bunlardan birinde de babası şöyle söylüyor tırnak içinde: "Kızımla ilgili sonuç alınamaması çok garip bir şey. Bizim mahallemizde yaz günleri kadınlar sabah 9'da dışarıya çıkar ve gece yarısı 12'ye kadar kaldırımda otururlar. Buradaki olay çok farklı. Kimsenin görmemesi çok farklı. Bence gören birileri var. Bu olayın çözülmesi için emniyet ve savcılığa büyük iş düşüyor diyor. Emin'in görevlerini de yerine getirmişlerdir. Eminim ellerinde takip edebilecekleri yeterli donelere ulaşmışlardır. Ve gerçekten de Sinem'le ilgili çıkan her bir haberi takip etmeye çalıştım. En eskiye gitmeye çalıştım. Arşivlere girdim. Ama bulabildiğim en eski haber 2010 yılına ait. Onun kaybolduğu sırada olan biten hakkında, ailenin çevresi hakkında, tam olarak yaşananlar hakkında ayrıntılı bir bilgi yok. Çok ilginç gerçekten. Ve bu olay zaten çok uzun bir zaman önce değil, sadece 2000 yılında gerçekleşmiş. 20 yıl derken evet çok uzun bir süreymiş gibi geliyor ama 2000 yılı birçok yeniliğin olduğu, kaynakların çok iyi olduğu bir dönem aslında. Nasıl oluyor da çok fazla detay bulunamaz ya da tek bir kayda değer ipucu o anlarda elde edilemez, anlaşılması gerçekten bence çok ilginç. Olabilecek tek olasılık da Sinem'in bir arabayla kaçırılması ama neden, nasıl olduğu en azından şimdiye kadar öğrenilemiyor. Ve 2 yıl öncesine kadar 18 yıl boyunca hiçbir davayı çözümsüz bırakmayan Samsun Başsavcılığı Sinem'in dosyasında takılıp kalıyorlar. Ve Sinem'in kayboluşunun ardından Samsun'da 6 tane başsavcı, 6 tane emniyet müdürü değişiyor. Bunlar 2 yıl öncesinin bilgileri tabii ki de. Ama herhangi bir şekilde ne kadar çabalasalar da bir sonuç elde edemiyorlar. Ve bu olayın Samsun Emniyeti için maalesef bir özelliği var. Maalesef diyorum çünkü bu olayla ilgili dosya Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elindeki tek faili meçhul dosya olarak kalıyor. Dediğim gibi bu bilgiler birkaç sene öncesi için geçerli. Çünkü Sinem'le ilgili haberler ve gelişmeler yaklaşık 2-3 yıl öncesinde son buluyor. Ve hala Sinem yaşıyor mu yoksa öldü mü bunu bilemiyoruz. Ve anlatırken söylemiştim neden çok fazla detay yok, neden çok fazla bilgi yok bu dava dosyasıyla ilgili. Bunun sebebi de BİMER'in bu konuyla ilgili bilgi vermemesi. Sinem'in dava dosyası bilgi edinme kanununda yer alan bir madde dahilinde kalıyor. Ve tabii ki de bu arada Sinem Özdemir'le ilgili soruşturmada hala devam ediyor bu arada. Hala açık olduğu için maalesef detaylı bir bilgi verilemiyor basına. Sanırım bu şekilde sınırlı bilgilerinin tek sebebi bu. Çünkü her nasıl bu olay herhangi bir sonuca ulaşmasa da aslında dava dosyası hiçbir zaman kapanmamış. Hep açık bir şekilde devam etmiş. Ve eğer bu yayını Samsun'dan dinleyenleriniz varsa aranızda, hatta şu an Samsun'da olup olmamanız bile çok önemli değil. Eğer Sinem'le ilgili herhangi bir şey biliyorsanız, duymuşsanız, bunu yapan kişiler, Sinem'in başına her ne geldiyse, bu olaya dahil olan kişiler sizin en yakınınız bile olsa lütfen gerekli hassasiyeti gösterip gerekli kurumlara ihbarlarınızı yapın. Ben de buradan bir kere seslenmiş olayım eğer bilenleriniz varsa. Biliyorsunuz bu kayıp çocuk olayları bizler için, bizim toplumumuzda her zaman çok hassas olaylar ve önemli olaylar. Daha geçen haftalarda bile 3 tane çocuğumuzun peş peşe kötü haberlerini aldık. Bunları haberlerde takip ettik sürekli. Ve bazen bir olayın bu şekilde belirsiz kalması en kötü sonuçtan bile, yani ölüm haberinden bile çok daha yıkıcı ve harap edici oluyor. Zaten birçok aile de, bu tarz kayıplar olan ailelerin tek isteği herhangi bir sonuca ulaşmak. Çünkü eğer bir kişi hayatını kaybettiyse bunun bir şekilde inancınızla bağlantılı olarak huzura erebiliyorsunuz. Ama bu şekilde kayıp olması ve hiçbir şekilde ondan haber alınamaması gerçekten insanın hem aklını çok yıkıyor hem de kalbini. Özellikle ailesi içinde tabii ki de. Küçük kızlarına ne olduğunu bilememek ve onu hep 5 yaşında bırakmak ve şu anki 25. yaşını hayal edememek gerçekten çok acı. Dediğim gibi eğer bir şeyler biliyorsanız ve bu olayın çözülmesine herhangi bir katkınız olacaksa lütfen bu bilgiyi kendinizde saklamayın diye sizlere ancak istekte bulunabilirim. Umarım yeni bölümü de ilgiyle dinlemişsinizdir. Elimden geldiğince araştırma yapmaya çalıştım ve bulabildiğim bütün bilgileri farklı kaynaklardan sizlere sunmaya çalıştım. Farkındayım, yabancı olaylarla Türkiye'deki olaylar arasında bazen kurgu farklılıkları olabiliyor. Tam anlamıyla yeterli bilgiye ulaşamamam bunun sebebi de. Bu olay kapsamında da çok fazla bilgi dediğim gibi basına yansımadığı için elinden gelen ancak bu kadardı. Umarım bunu da anlayışla karşılarsınız. Tekrardan teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.